Zaman Tüneli.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir zaman tünelinde sizlerle beraberiz. Bütün TGRT FM çalışanları adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, Anadolu 1071 tarihinden itibaren tamamen Türklerin hakimiyetine girmiştir. Anadolu'yu bir bütün olarak ana yurt yapan, bu ülkeyi Türkleştiren Selçuklular olmuştur. Anadolu Selçuklu İmparatorluğunu kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tı. Kuruluş devrinden sonra Anadolu Selçuklu Devleti de her devlet gibi yükselme, duraklama, gerileme ve yıkılma devrelerini geçirmiştir. Büyük ünvanını alan 1. Alaaddin Keykubat'tan sonra yerine geçen 2. Keyhüsrev zamanında Selçukluların gerileme devri başlamıştır. Bu hükümdar zamanında Anadolu'da Baba İshak adında birisi isyan ederek devletin kuvvetini sarsmıştır. Tarihte buna Babailer İsyanı ismi verilmektedir. Bu isyan tabii ki İran'da devlet kurmuş olan Moğollara bir fırsat sağlamıştır. Moğol kumandanı Baycu kuvvetleriyle İç Anadolu'ya doğru ilerlemiş ve Erzincan yakınlarındaki Köse Dağı mevkiinde yapılan bir muharebede Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev mağlup olmuştur ve kendisi Ankara Kalesi'ne sığınmıştır. Bu mağlubiyet üzerine sevgili dinleyiciler, Moğolların eline Erzincan, Sivas, Kayseri gibi Selçuklu kaleleri geçmiştir. Artık Selçuklular Moğolların haraç güzarı olmuşlardı. Sultan II. Gıyasettin Keyhüsrev, memleketin bu perişan halini görünce kederinden vefat etti. Sultan II. Keyhüsrev'in 3 oğlu vardı sevgili dinleyiciler. Keykavus, Kılıç Aslan ve Keykubat. Sultan Keyhüs de 3. oğlu Keykubat'ı yerine veliaht tayin etmişti. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Şehzade Keykubat'ın annesi olan Gürcü prensesinin Sultan Keyhüslev tarafından çok sevilmesiydi. Hatta Sultan Güneş ve Aslanlı parasını da bu tesir altında bastırmıştı. Arslan hükümdara Güneş de çok sevdiği eşine işaretti. Fakat gel gelelim vezirler Keyhüslev'in Keykavus adlı oğlunu tahta çıkardılar. Keykubat'ı değil. Moğollar da Kılıç Aslan'ı hükümdar tanıdılar. Yani Sultan Keyhüsrev yerine Keykubat'ı veliaht tayin etti. Vezirler Keykavus'a biat ettiler. Moğollar da Kılıç Aslan'ı hükümdar tanıdılar. Bu yüzden Anadolu saltanatı ikiye bölündü sevgili dinleyiciler. Ve kardeşler arasında taht mücadeleleri başladı. Keykavus'un atabeyi yani onu yetiştiren devlet büyüğü Celaleddin Karatay'dı. Bu vezir meseleyi halletti. Anadolu'nun batısını Keykavus, doğusunu da Kılıç Aslan idare edecekti. Celaleddin Karatay, ta Sultan 1. Alaaddin Keykubat zamanından beri Selçuklu Sarayı'nda bulunmaktaydı. Devlet idaresini çok iyi bilirdi. Alimlere, sanatkarlara fazlasıyla saygısı vardı. Bu Celaleddin Karatay, Antalya'da ve Konya'da medreseler yaptırdı. Sivas'taki Karatay Hanı, yaptırdığı eserlerin en güzelidir. Büyük kardeşi Kemalettin, devrinin en büyük tabiplerinden, hekimlerindendi. Küçük kardeşi Karasungur'da devlete büyük hizmetler etmişti. Celaleddin Karatay Medresesi, Konya'da çok büyük bir ün kazanmıştı. Mevlana Celaleddin Rumi ile Şemseddin Mardini, bu medresede ders vermekteydiler. Yeni Sultan, 2. Keykavus, Celaleddin Karatay'ın tavsiyesiyle, bir müddet sonra vezirliğine 1258 tarihinde devrin en büyük devlet adamlarından biri olan Sahip Ata Fahrettin Ali'yi getirdi. Kılıç Aslan'ın veziri de Süleyman Pervane'ydi. Bu zat da mühim ve muktedir bir idareciydi. Mevlana Celaleddin Rumi, Fihi Mafih adındaki Mensur Risalesini onun namına ithaf etmişti. Fakat Pervane'nin en büyük rakibi Sahip Ata'ydı. Bu zatla çok uğraştı ise de ona bir şey yapmaya muktedir olamadı. Çünkü Sahip Ata Anadolu Selçuklu Devleti'nin en büyük vezirlerinden birisiydi. Anadolu'yu birçok eserlerle süsleyen işte bu büyük adamdı. Selçuklu veziri Sahip Ata'nın hayatı hakkında geniş bir bilgiye sahip değiliz sevgili dinleyiciler. Selçuklu tarihlerinde bu zata ait fazla malumat yoktur. Esasen büyük bir Selçuklu İmparatorluğu tarihi de henüz elimizde yok. Bu sebeple Anadolu tarihi hakkında bilgimiz noksan. Bu hal ise bizim için büyük bir kusur, büyük bir boşluk. Bu Sahip Ata'nın asıl adı Ali'ydi. Mahlası ise Fahrettin'di. Fakat kendisini o devirde Hoca Ali derlerdi. Konya'da dünyaya gelmişti bu zat. Fakat Konya'nın neresinde ve hangi tarihte doğduğu kat'i olarak tespit edilememiştir. Ancak 1181 tarihlerinde doğduğu tahmin ediliyor. Dedesinin adı Ebu Bekir, babasının adı ise Hüseyin'di. Fahrettin Ali tahsilini Konya medreselerinde yaptıktan sonra devlet hizmetine girdi sevgili dinleyiciler. Yüksek kabiliyet ve zekası dolayısıyla önce pervane diye Selçuklarda bir görev vardı. Daha sonra bu Sahip Ata adliye vekilliği payesine geldi. Bir aralıkta Selçuklu divanında Münşi-i Has vazifesini ifa etti. Münşi-i Has Selçuklarda hariciye vekili, dışişleri bakanı mevkiindeydi. Tabi Fahrettin Ali devletin dış siyasetini idare etti ve nihayet Keykavus'un veziri oldu. Selçuklularda vekiller heyetine, bakanlar kuruluna divan-ı sultan denirdi. Bu büyük divanın reisi ve mesul amiri sahibi divanı devlet ünvanı verilen büyük vezirdi. O devirde vezirlik alameti altın bir divit ve başa sarılan bir destar, bir sarıktı. Aynı zamanda vezirlere hilat de giydirilirdi. Vezirlik alameti olan altın diviti divan günlerinde önlerine koyan ve muhafaza eden memura da divittar denirdi. Selçuklu Sultan, Anadolu Selçukları vezirlere sahip veya hoca unvanı vermekteydiler. Sahip, devlet işlerine sahip olan, el koyup nezaret eden manasına gelir. İşte Fahrettin Ali sahip unvanını baş vezir olduktan sonra aldı. Aynı zamanda bu ata kelimesi de soyda büyük manasına gelmektedir. Selçuklular genç şehzadeleri idare ve memleketler işlerine yetiştiren zata Atabey derlerdi. İlk Atabey unvanı Sultan Alparslan'ın veziri Nizamül Mülk'e verilmişti. İşte Fahrettin Ali şehzadelerin terbiyesini de üzerine aldığından ona bir de ata unvanı verilmişti. Vezir olunca Fahrettin Ali oldu sahip ata. Bu unvanı aldı. Selçuklular, Oğuz töresine göre devlet teşkilatını kurmuşlardı sevgili dinleyiciler. Selçuklarda tam manasıyla bir Türk ruhu hakimdi. Sultan, Oğuz töresince daima boy beyleriyle memleket işlerini müşavere ederdi. 24 Oğuz boy beyinin hepsi Selçuklu Sultan'la tabiydi. Devlet merkezinde divanı sultan toplanırdı. Bunlara sahibi divan başkanlık ederdi. Sahibi divanın 12'de katibi vardı. Bunlar devlet mallarını kaydederlerdi. Ayrıca divanda pervaneci denilen baş mabeyinci, çaşnigir denilen ordu kumandanları, müstevfi denilen maliye vekili, ayrıca kadil kudat denilen adliye vekili veya kadil eşker denilen adliye vekili, bir de münşi-i has denilen hariciye vekiliyle alimler ulemada hazır bulunurdu. Sahip atanın rakibi olan Süleyman Pervane, Moğolların tesiriyle onunla durmadan uğraşırdı. Fakat bir türlü onu halkın nazarından ve sahip bulunduğu mevkiden düşüremiyordu. Bir gün sahip atayı alt etmek için konağına davet etti. O gün konağına devrin ilim adamlarını ve şeyhleri de topladı. Hatta o gün bu mecliste Mevlana Celaleddin Rumi ve Sadreddin Konevi de bulunuyordu. Devrin alimleri sahip ataya İlme, siyasete ve dine ait sualler yağdırdılar. Devlet idaresinde büyük bir kudret gösteren sahip ata, o derece ilmi vukuf sahibiydi. Ne sordularsa onlara derhal cevap verdi ve meclisin hayretini üzerine çekti. Süleyman Pervane onu alt edemedi. Sahip ata aynı zamanda çok okumuş bir zattı. Ulema meclislerinde bulunduğu zaman kendisine fazlasıyla saygı gösterilmekteydi. Medreselerde yüksek dersler verilirken onları dinlemekten de kendisini alamazdı. Hatta bir gün Sadreddin Konevi Camil Usul fil Hadis adlı eserini talebelerine takrir ederken sahip ata da bu dersleri dinlemişti. Sahip ata aynı zamanda Türk tasavvufuna da merak sarmıştı. Bir gün Hazreti Mevlana'nın huzuruna çıkarak kendisinden tasavvufa ait malumat istedi. Mevlana'nın yanında oğlu Sultan Veled de bulunuyordu. Mevlana Celaleddin, Türk vezirine sabaha kadar tasavvufun ana hatlarını anlattı. Sahip ata da Mevlana'nın yüksek sözlerini sabırla güneş doğana kadar dinledi ve kendisine bağlandı. Hazreti Mevlana vefat edince sahip ata onun oğlu Sultan Veled'e ve Hüsamettin Çelebi'ye elinden gelen yardımı esirgemedi. Sahip ata, Anadolu'nun soyca yüksek bir ailesine mensuptu sevgili dinleyiciler. Ve çok da zengindi. Bütün servetini memleket hayır işlerine sarf etti. O devirde Selçukluları, İran'da bulunan Moğollar hiç rahat bırakmıyorlardı. Durmadan ağır vergiler istiyorlardı. Sahip ata, bir heyetle Moğol hanına giderek vergilerin ağırlığını kaldırtmaya muvaffak oldu. ve İlhanlılarla, Moğollarla dostane bir siyaset takip etti. Bundan sonra Sahip Ata durmadan Anadolu'nun imarına çalıştı sevgili dinleyiciler. Bu zat kadar Anadolu'da değerli sanat eseri ve hayır müessesesi kuran bir kimse daha gelmemişti. Türklüğün birer tapu senedi olan bu eski eserlerin en değerlilerini Sahip Ata meydana getirmiştir. Sahip Ata'nın Konya'da yaptırdığı en değerli eser Sahip Ata Mescididir sevgili dinleyiciler. Halk buna Larende Mescidi de demektedir. Cephesindeki süsleri, Çinili çifte minaresi herkesin takdirini kazanmaktadır. Bu mescidin içini süsleyen renkli mozaik çiniler birer şaheserdir. Mihrabı ise görülmeye değer bir sanat eseridir. Yine Konya'da yaptırdığı Sahip Ata Hanegahı da değerli bir eserdir. Sahip Ata'nın türbesi de Selçuklu mimarisinin güzelliğine canlı bir misaldir. Üzeri birçok kitabelerle doludur. Kendisi bu türbeye Selçuklu adetince mumyalanarak gömülmüştür. İki oğlu da yanında yatmaktadır. Sahip Ata'nın Konya'da yaptırdığı en büyük sanat eseri İnce Minareli Mescid'dir sevgili dinleyiciler. Konya şehrine zinet ve şeref bahşeden, ayrıca Türk sanat eserlerinin başında gelen İnce Minareli Mescid, bilhassa kapısının tezyinatıyla Doğu illerinin sanat abidelerinin hepsinin üstündedir. Sahip Ata bu eserlerden başka Nalıncı Baba Türbesini, Sultan Hamamını ve ayrıca buzhaneleri inşa ettirmiştir. Bunların haricinde kalan dört çeşmesi de birer sanat değeri taşımaktadır. Ayrıca Ilgın kasabasında bir han, bir de kaplıca yaptırmıştır. Akşehir'de taş medrese, mescit ve imaret, İshaklı'da han ve hamam, Kayseri'de sahibiye mescidi, çeşmesi, Sivas'taki meşhur gök medrese, Selçuklu abidelerinin şaheserlerini teşkil etmektedir. Sahip Ata'nın eserlerini yapan Konyalı meşhur mimar Kelikoğlu Abdullah'tır. Sahip Ata'nın oğulları da babaları gibi Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde birçok sanat eserleri meydana getirmişlerdir sevgili dinleyiciler. Ve bu zatın nesli hala devam etmektedir. Anadolu'yu sanat eserleriyle tezyin eden bu vezir, Türk tarihinin ve bilhassa Anadolu'nun en büyük devlet adamlarından birisidir. O devirde Mevlana Hazretleri Anadolu'nun fikri ise Sahip Ata'da kesesiydi. Sahip Ata Fahrettin Ali Hoca, 5 Selçuklu hükümdarına 20 seneden fazla vezirlik etmiştir sevgili dinleyiciler. Pir-i Fani haline gelince, vezirlikten ayrılıp, Akşehir'in Nadir köyündeki çiftliğine çekilmiş ve burada 1285 tarihinde 104 yaşındayken vefat etmiştir. O devrin tarihçileri, ölümü hakkında, Şevval ayının 25. pazartesi günüydü ki, sahibin ölümüne hakkın kazası sadır oldu diye yazmışlardır. Selçuklu Devleti'nin o fırtınalı devrinde uzun bir zaman vezirlik eden Sahip Ata, temiz kalbi, yüksek kabiliyeti ve bilhassa Anadolu'yu dolduran eserleriyle Türk milletinin kalbinde ebedileşmiştir.
Tavan Arası.
Sevgili dinleyiciler, 17. yüzyılda İngiltere'de cumhuriyetçilik taslayan bir meşhur diktatör vardı, Cromwell. Oliver Cromwell. Kralın başını kestirmek suretiyle İngiltere'nin başına geçmiş ve uzun yıllar İngiltere'yi idare etmiş. Bu Cromwell'in tuhaf bir adeti vardı sevgili dinleyiciler. Her önemli meselede katibine birbirini tutmayan 3-4 tane tezkere yazdırırdı. Mesela bir tezkerede yapın, öteki tezkerede yapmayın, üçüncü bir tezkerede yapılsa da olur, yapılmasa da denilirdi. Sonra kendisi bu üç emrin hangisini vermek istiyorsa işte onu katibine belli etmeden mühürler ve gönderirdi. Bundan maksadı katibin verilen emri bilmemesiydi. Her milletin biraz saf bölge halkları vardır sevgili dinleyiciler. Onlarla ilgili fıkralar üretirler. Eski Yunanistan'da Mora'nın ortasında Arkadya halkı vardı. Bunlar çok cahil ve ahmak bir cemiyet olmakla tanınmıştı. Bilhassa çobanlıkla geçinen bu kitlenin tarihe aksetmiş bir takım ahmaklık hikayeleri bile var. Mesela bir gece ay tutulunca Arkadyalılar hemen bir eşeğin karnını yarmışlar. Bunun sebebi de gökteki ayı yerdeki eşeğin yiyip içmiş olmasıymış. Çünkü ay tutulup da suların üzerindeki aksinden eser kalmadığı sırada zavallı eşek su içiyormuş. İşte onun için karnını yarıp ayı çıkarmak istemişler. Sevgili dinleyiciler, Amasya'da Şehzade Bayezid Camii'nin bahçesinde yıllardan beri camiye ve minareye yıldırım düşmesin diye bekçilik eden asırlık bir çınar ağacı var. Ve bu ağaç yıldırımın bütün yakıcılığını bağrından toprağa vermiş. Cami ve minareyi yıldırıma karşı korumuş bu asırlık ağaç kendi üzerine çektiği sayısız tabi afetin tesiriyle ortası boydan boya oyulmuş. Fakat zar halinde kalan bünyesiyle yine yeşilliğini sürdürüyor. Adeta kollarını gökyüzüne uzatarak minareye gelecek yeni yıldırımları kendisine çekmeyi bekliyor. Dallar etrafa ayrılmasın diye cemaat çelik halatlarla destek vermişler. Bayezid Camii'nin bahçesinde bu çınar gibi aynı yaşta bir ağaç daha var. O da camiye ve minareye gelen yıldırımları tutmuş. Bu iki çınar ağacı sanki aralarında vazife taksimi yapmışlar. Birinin tutamadığı yıldırımı diğer ağaç tutmuş ve yıllardan beri minare ve camiyi korurken içindeki cemaate de zarar gelmesine mani olmuşlar. Yazın sıcağında gölgesinde cemaati serinletirken yağışlı havalarda, şimşekli sert havalarda da muhafızlık vazifelerini yerine getiren bu iki ağaca daha nice hayırlı uzun ömürler dilemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. İbret alanlar için bu içi oyulmuş iki tabii paratoner çok şeyler söylüyor. Sevgili dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hoşça kalın.
Zaman Tüneli.